Kitap, Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için seslendirilmiştir. Telif Hakları Yasası, ek 11. madde gereğince, görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.
Hayatı aşkla yaşamak, Yavuz Bahadıroğlu, Başarı ve Mutluluğun Küçük Sırları, Nesil Yayın Evi, 2005 Nisan, seslendiren Yüksel Batur. Kitabın ön yüzünde bir aile resmi, önde baba, arkada anne, onun arkasında bir kız çocuğuyla ve erkek çocuğu yer almakta. Kitabın arka yüzünde ise Yavuz Bahadıroğlu 30 yıllık yazarlık ve hayat tecrübesiyle bizlere hayatı aşkla yaşamayı öneriyor. Aşk ayıp, sevgi zaaf değil. Aşk hala yaşıyor mu? Flörte nasıl bakmalı? Genç nişanlılara bazı tavsiyeler. Sevdiklerimizi kendimize benzetmek doğru mu? Gelin ve kaynana aynı evde mutlu olabilir mi? Mutlu olmak insanın kendi elinde mi? Umutlarımızı nasıl dirilteceğiz? Mutluluk saati var mı? Moda mutluluğu engeller mi? Hüzünlenme hakkını kullanın. Çocukları okumak nedir? Nasıl okunur? Baba açlığı deyimi Türkiye için geçerli mi? Çocuk yetiştirmede çocuk edebiyatının rolü. Çocuklara cinsel eğitim verilmeli mi? Daha nice konuların ele alındığı bu eser hayatınıza ışık tutacak. Yavuz Bahadıroğlu ile ilgili kişisel biyografisi. Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılı başında Pazar, Rize kazasına bağlı Hisarlı köyünde dünyaya geldi. 1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Muhabirlik, araştırma, inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken Niyazi Birinci adıyla çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayınlandı. Aynı dönemde bir günlük gazetede Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları kaleme aldı. Asıl çıkışını tarihi romanlarıyla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından da yazdığı Buhara Yanıyor ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı'nın çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın roman yazdı. Yavuz Bahadırlıoğlu roman, çocuk kitapları, hikaye, araştırmalar, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. Halen Ulusal Moral FM radyosunda günlük yorumlar yapıyor ve bir günlük gazetede köşe yazarlığını sürdürüyor. Yazar evli ve 3 çocuk babasıdır. Yavuz Bahadıroğlu'nun başlıca eserleri, tarihi romanları, Malazgirt'te Bir Cuma Sabahı, Çaka Bey, Selahattin Eyyubi, Buhara Yanıyor, Elveda Buhara, Merhaba Söğüt, Cengaver, Turgut Alp, Sunguroğlu, 10 ciltlik, Binatlı, Topal Kasırga, Sahipsiz Saltanat, Mavi Yıldız, Cem Sultan, 2 ciltlik, Endülüs'e Veda, Şehzade Selim, Sır Pençe, Mısır'a Doğru, 4. Murat, 2 ciltlik. Yakın tarih romanları, Dağlı, Barla'da Diriliş, Zindanda Şahlanış, Kirazlı Mescit Sokağı, Sel, Köprübaşı, Kırım Kan Ağlıyor, güncel romanları, Yolbaşı, Boşlukta Yürümek, Keşmekeş, Yürek Seferi, fikri eserleri, Hayata Aşkla Yaşamak, Eşim, Çocuğum ve Ben, Yaşam Bir Avuç Gül, Bir Tutam Diken, Gülü Arayan Adam, Hayata Dilekçi, biyografiler, Canım Peygamberim, Fatih Sultan Mehmet, Bediüzzaman Said Nursi, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Ayrım 1. Sevgi Adamından Sevgi Kitabı. Sevgiler kaybolmuş, ilişkiler çarpık ve sürdürülemiyor. hayatları erteleyen bir can sıkıcılık hakim. Dostluklar başlarken bitiyor. Her an son gününü yaşıyor ve anlamını yitiriyor. Bir insanla yeni tanıştığımız zaman ne kadar süreceğini, hangi sebeple ve ne zaman biteceğini kestirebiliyoruz. En yakın insanların arasında bile bir mesafe oluşuyor. Ortak yönler azalıyor. Olanlar ise sıkıcı hale bürünüyor. İnsanlar kendi işlerine dönerek yalnızlaşıyorlar. Kopuyor diğerlerinden, derdini açamıyor kimseye, hiçbir şeyini başkalarıyla paylaşamıyor. Korku, endişe, telaş, umutsuzluk ve sevgisizlik dolu yalnız bir hayatı kendi kendine yaşamaya çalışıyor. Kendi ekseninden dünyaya bakmak diğerlerinden ayırıyor insanları. İş ben merkezciliğe yöneliyor. Hırçınlaşıyor ve diğer insanlarla kavga etme noktasına ulaşıyor. Kavga bir tarafa yönelmeye sebep olduğu için bireysellikten toplumsallığa dönüşüyor. Boşluk, sıkıntı, dünyada hiçbir şeyi ciddiye almayacak biçimde kendini koyveriş, sonra sevgiden yoksunlaşıp sevgisizleşmek, ömür boyu gerçek sevgiyi aramak, günümüzdeki insanların en büyük sıkıntısı. Sevmek en büyük ihtiyacımız ama sevemiyoruz, sevmesini bilemiyoruz. Dünyanın en güzel şeyi bir insanın sevildiğini bilmesidir. Oysa daha güzeli sevmesidir, sevmeyi bilmesidir. Sevmek hiçbir zaman çılgınlık değildir. Sevmek insan tarafımızı bulmamızdır, biraz da yaklaşmamızdır Allah'a zaman zaman. Dünyada sevmeyenlere, sevemeyenlere acımalı. O ot gibi gelip ot gibi gidenlere acımalı. Sevebilen insan kendisini keşfetmiş insandır, tarihli insandır. Aşktır bizi yücelten, derinliğimiz aşktandır. Aşk sevmektir, durmadan nefes alırcasına sevmektir. Plotus, yüreğim var, var ama yüreğime dayayacak bir yer yok diyor. Bütün mesele yüreğimizi dayayacak yeri bulmak. Yüreğimizi dayayacak yeri bulabilirsek sevmeyi ve mutlu olmayı da başarabiliriz. Yavuz Bahadıroğlu bu yeni eseriyle yüreğimizi dayayacak yeri nasıl bulabileceğimizi gösteriyor. 30 yıllık yazarlık ve hayat tecrübesiyle bizlere hayatı aşkla yarışmayı öneriyor ve bunun yollarını aktarıyor. Yavuz Bahadıroğlu tarihi romancılığıyla edebiyat türünün hemen her çeşidinde çok satan ve okunan eserler vermesiyle hitabeti ve radyo yorumlarıyla tanıdığımız popüler bir isim. Başarılı olmasının ardındaki en büyük sır ise sevgiye olağanüstü önem vermesi. Yaptığı her işte sevgiden bahsediyor. Sevgiye ihtiyacımız olduğunu vurguluyor. Neredeyse insanları birbirini sevmeye zorluyor. Çünkü biliyor ki insanlar birbirlerini severek bir şeyler yapabilecek, bir şeyleri başarabilecek, mutlu olabileceklerdir. Eserlerinde, hitabetinde, radyo konuşmalarında sevgiye her şeyin üstesinde yer veren Yavuz Bahadıroğlu, özel hayatında da kıpır kıpır hareketli, sevgi dolu, coşkulu, enerjik, başkalarına da enerji aşılayan, her tarafa yorulmadan yetişen, neşeli, mutlu bir insan. Bizi çok incittiler, daha da incitenler olabilir ama biz kimseyi incitmeyeceğiz. Bizi çok üzdüler, daha da üzenler olabilir. Ama biz kimseyi üzmeyeceğiz diyen bir insan. Onun yaşam felsefesi şu: biz kimseyi incitmeyeceğiz, biz üzmeyeceğiz, biz herkesi seveceğiz. Ne olur birbirimizi sevelim diyor Yavuz Bahadıroğlu. Birbirimizi sevelim, birbirimizle kucaklaşalım ve hep birlikte sevgiye, mutluluğa dair bir şeyler yapalım. Sevgi olmazsa hiçbir şey yapılamaz. Hayata aşkla yaşamak, yazarın uyguladığı ve başkalarına aşılamaya çalıştığı bir kavram. Coşkulu ve sevgi dolu dünyasını, hayat tecrübelerini bizlerle paylaşıyor. Bize başarılı ve mutlu olmanın küçük sırlarını tecrübeleriyle birlikte aktarıyor. Bu kitapla onu da kendimizi de daha iyi tanıyacağız. En önemlisi hayata aşkla yaşamamız ve insanları bu gözle sevmeyi öğrenmemiz gerektiğini anlayacağız. Hayata aşkla yaşamak şu zamanda en çok ihtiyacınıza duyduğumuz şey. İsmail Fatih Ceylan. Bir fıkra. Temelin organizasyonu. Rize'de yangın geçirmiş bir orman analı gönüllüler tarafından ağaçlandırılacaktı. Temel de gönüllü oldu. Görev Temel Reis'e verildi. O da hemşerilerinden 4 ekip kurdu. Birinci ekip çukur açacak, ikinci ekip açılan çukura fidan dikecek, üçüncü ekip dikilen çukuru toprakla dolduracak, dördüncü ekip ise fidanı sulayacaktı. Ertesi gün işe başlandı fakat aksilik, ikinci ekip ortalarda yoktu. Ama bu durum kararlı Temel Reis'i durduramazdı. Ula uşaklar diye konuşmaya başladı. Biz işimizi yapalım da gelmeyenler utansın. Ve başladılar tüm ekipler işlerini yapmaya. Birinci ekip çukur açıyor, ikinci ekip yok. Üçüncü ekip çukuru dolduruyor. Dördüncü ekip ise ortada fidan diken olmadığından ister istemez kapatılan çukurları suluyordu. Günlerce çalıştılar, tüm orman alanını delik deşik ettiler, çok da yoruldular. Fakat orman alanında tek bir fidan yoktu. Kıssadan hisse. Ailemiz, yaşadığımız toplum, çalıştığımız kurum birbirlerini tamamlaması gereken parçalardan oluşur. Eğer bir taraf görevini yapmazsa beklenilen netice meydana gelmez veya eksik kalır. Kendinizi sorgulayın. Bulunduğunuz bütünün bir parçası olarak görevinizi yerine getiriyor musunuz? Giriş. Hayat sanattır. Mutluluğun standart bir tarifi yok ama galiba bazı ipuçları var. Öncelikle mutlu insan çoğunlukla iyimser olur. Olayları pozitif yönleriyle algılar ve yansıtır. Biraz çocuklaşır, coşkuludur, başarılar kazanır, bazen ayakları yerden kesilir, bulutların üzerinde yürüyormuş hissine kapılır. Sürekli gülümser, çevresine iyi muamele eder, haksız bile olsalar insanlara anlayış gösterir. Mutlu insan kendi iç dünyasıyla birlikte çevresine de pozitif enerji yayan insandır. Böylece mutlu bir insanın çevresindekiler de mutlu olur. Standart bir mutluluk reçetesi tabii ki yoktur. Kişiden kişiye değişir. Mesela kimine göre mutluluk para kazanmaktır. Kimine göre para harcamak, kimisi kazanırken, kimisi de harcarken mutlu olur. Meşhur hikayeyi izninizle burada ben de aktarmak istiyorum. Büyük kentlerin ve iş dünyasının gürültülü atmosferinden yorgun düşen çok zengin bir Amerikalı sanayici, Meksika'nın küçük, temiz, gürültüsüz bir sahil kasabasına tatile gitmiş. Rıhtımda sabah yürüyüşü yaparken tuttuğu birkaç kasa balığını şarkılar, türküler eşliğinde neşe içinde satmaya çalışan orta yaşlı bir balıkçı dikkatini çekmiş. "Merhaba balıkçı," demiş yaklaşarak, "bu sabah fazla balık tutmamışsın." "Tutabilirdim," diye cevap vermiş Meksikalı balıkçı. "Lakin bunun için daha uzun bir süre avlanmam gerekiyordu." "Avlansaydın, bu saatte eve gidip ne yapacaksın sanki?" "Karımı ve çocuklarımı alıp parka götüreceğim. Küçük oğlumu salıncakla sallayacağız. Öğle yemeğini hep beraber Gonzales'in balık lokantasında yiyeceğiz. Sonra ormanda yürüyeceğiz. Akşam olunca da evimize döneceğiz. Ben gitarımı karım için çalarken o küçük bebeğimize ninni söyleyecek." "Yine de bütün gün balık tutmalısın dostum. Senin yaptığın iş değil." Balıkçı şaşkın şaşkın Amerikalı sanayiciye bakmış. "Neden? Gül gibi geçinip gidiyoruz işte." Amerikalı, "Ne aptal adam," dercesine balıkçının yüzüne gülmüş. "Olur mu öyle şey? Hayat geçinmekten ibaret değil ki, başka şeyler de var." Balıkçı daha beter şaşırmış. "Başka ne var?" "Zengin olmak var," demiş Amerikalı sanayici. "Baksana anlatayım." Balıkçının yanına giderek sandalına oturmuş ve anlatmaya başlamış. "Bence balık tutmaya daha çok zaman ayırmalısın. Daha çok balık tutup daha çok fazla para kazanarak tekneni büyütmelisin. Onunla da daha çok balık tutacaksın. Daha fazla kazanacak. Kazandığınla modern avlanma tekniği satın alacaksın. Radarlar, sonarlar, eğitimli personel, birkaç balıkçı filon olacak. Derken zamanla şirketleşeceksin. Sonra zamanı geldiğinde şirketlerini halka açacaksın. Eline geçecek parayla holding kuracaksın. Tekel oluşturacaksın. Dünyanın her tarafına balık ve balık ürünleri satacaksın." Balıkçının gözleri aval aval açılmış. Amerikalının anlattıklarını takip etmekte zorlanıyormuş. O susunca çekine çekine sormuş. "Bunu neden yapayım?" "Nedeni para," demiş Amerikalı. "Çok paran olacak. Milyon dolarlarla oynayacaksın." Balıkçının şaşkınlığı devam etmiş. "Peki sonra?" Amerikalı biraz düşündükten sonra cevaplamış. İşler iyice yoluna girip adam akıllı zengin olduktan sonra istersen kendini emekliye ayır. Küçük, temiz, gürültüsüz bir balıkçı kasabasına yerleşirsin. Artık keyfin çektikçe denize açılır, sadece zevk için tutarsın. Kalan zamanını karına ve çocuklarına ayırırsın. Onları parkta, ormanda gezdirirsin. Akşamları evinizde birbirlerinize eski günleri anlatır, karına gitar çalıp mutlu edersin. Nasıl, anlattıklarım hoşuna gitti değil mi? Balıkçı bıyık altı gülümseyerek, ben zaten öyle yaşıyorum demiş Amerikalı milyardere. Mutluluğumu neden yıllar sonrasında erteleyeyim? Mutluluğu çoğumuz çok uzaklarda ararız. Oysa çoğunlukla burnumuzun dibinde keşfedilmeyi bekler. Mutsuzluğumuzun kaynağı büyük ölçüde ihtiraslarımız değil mi? Hayatı kaba saba yaşamak yerine bir sanatkar duyarlılığı içinde yaşamak, çözümsüz zannettiğimiz pek çok sorunu çözebilir. Unutmayalım ki hayat sanattır. Birinci bölüm. Ailemiz ve biz. Sevgi ruhun güzelliğidir. Agonistinus. 1. Aşk ayıp, sevgi zaaf değil. Sevgi çağlar üstü, asırlar ötesi bir duygu. Dün de vardı, bugün de var. Hayatımızın bir yerlerinde şu veya bu isimle daima varlığını sürdürdü. Ancak ısrarla onu görmezden geliyoruz ya da tüm sevgimizi paraya, pula yönlendirip sevgiyi olabildiğince kirletiyoruz. Hatta çoğu zaman yokmuş gibi yapıyoruz. Daha da olmazsa yok etmeyi planlıyoruz. Yine de varlığını sürdürüyor inadımıza. Acaba bu kadar kötü mü? Yani başarı, servet, şöhret, para gibi tümden seküler taleplerimizin sonunda ulaşmak istediğimiz nihai nokta yine bir sevgi noktası değil mi? Seyahatlerimizde bile aynı şeyi arama cehdi var. Yeni yerleri keşfe çıkarken aslında sevgiyi keşfetmeyi umduğumuzu neden inkar etmeli? Nereye dostum? Yeni yerler keşfetmeye. Yeni yerler, yeni insanlar, yeni dostluklar ve yeni sevgililer, yeni aşklar demektir. İçten içe her eylemimiz sevgiye dönük. İtiraf etse de etmese de herkes sevgiyi arıyor. Ama sadece bazıları bu arayışın şuurunda. Ayrıca sadece bazıları aradığı şeyin adını koyacak kadar cesur. En büyük ilahi ve beşeri aşkların yaşandığı bu ülkede aşktan söz etmek ayıptır. Bu yüzden aşk sevgi sözcüğüyle yumuşatılmış, buna rağmen sevgiden söz etmek, hele de sevgi itiraf etmek zaaf sayılmıştır. Bu yüzden kimimiz başarı koymuşuz aşkın adını, başarıya kilitlenmişiz. Kimimiz para demişiz aşkın adına, para kazanmayı aşk zannetmişiz. Kah Leyla olmuş aşkın adı, kah Mecnun ya da Yunus'un Mevlana adında simgelenmiş. Leyla'lar, Mecnun'lar sadece masallarda yaşadı belki ama hiç ölmediler çünkü aşıktılar. Aşkın ölümsüz olduğuna bundan daha iyi bir örnek bulunabilir mi? Biraz dikkatle etrafınıza bakarsanız yanı başınızda nice Leyla, nice Mecnun görebilirsiniz. Belki ismi Mevlana'dır o sevginin. Belki Yunus, belki Yasevi, belki Bediüzzaman. Allah ve Muhammed de olabilir. Yani şu şekilde, bu şekilde sevgi daima vardır ve her yerdedir. Bir şekilde de kendini simgelemektedir. Fakat bunu adavete, muhabbeti esas alanlar değil, sadece sevgiyi sevenler fark edebilir. Sevmeseydi insan çalışır da üretir miydi? Yazı yazar, resim yapar mıydı? Sevmeseydi insan düşünür müydü? Nice zorlukları göze alıp düşündüğünü açıklar mıydı? Hayatı kavramaya ve açıklamaya çalışır mıydı? Kısaca söylemek gerekirse, sevmeseydi insan bir anlamda yaşayamazdı. Sevmeseydi Allah insanı yaratmazdı. Bazı sevgiler var ki insanı pişman eder. Çok doğru. Yine de sevmeye devam edin. Belki bir gün pişman olacağınızı bilerek sevin. Çok şey yerine esasla tek şey öğretmeliyiz çocuklarımıza. Dengeli biçimde sevmeyi, dengeli sevmeyi öğretebilirsek inanmayı, güvenmeyi, başarmayı, yardım etmeyi, hoş görmeyi, özetle düzgün yaşamayı kendisi öğrenecektir. Düzgün, sevaplı yaşamanın da özü sevgi değil mi? Dini düşüncenin mantığında da sevgi yok mu? Allah da insanı sevgisinden yaratmadı mı? Ve insana kendisini sevmesini öğretmedi mi? Rahmetim gazabımı geçmiştir müjdesi başka ne anlama gelir? Bazı sevgiler var ki insanı pişman eder. Çok doğru. Yine de sevmeye devam edin. belki bir gün pişman olacağınızı bilerek sevin. Sevmemekten. Sevmemekten bu daha iyidir. Bence aile içi sorunları çözmenin sihri, anahtarı da sevgidir. Mutluluğa ulaşmanın yolu da sevgiden geçer. Ayrıca başarıya çıkan merdivenin basamakları sevgiden örülmüştür. İnsan pervane, sevgi ışık, Mevlana misali dönüşlerle yanma pahasına ışığı tavaf etmek, belki de hamlıktan olgunluğa geçişin tek çaresidir.